Ayrım 27.
Biraz rahmetli babana çekmişsin. Sustum. Kalbim kırılmıştı. Ama annem haklıydı ve bunları sitem etmek için anlatmıyordu. Belki de benim asıl sıkıntım kendimi olduğum gibi kabul edemeyişimden kaynaklanıyordu. İnsanın kendisine hiç beğenmediği yanlarıyla birlikte benimsemesi ortalama olarak insan ömrünün kaçıncı yılına denk düşüyordu acaba? Kadın erkek münasebetleri filmlerdeki gibi olmuyor gerçek hayatta oğlum. Hoppala, bu konuşan kimdi gerçekten? Cinsel eğitimin ilk sayfası sinema, çizgi romanlar, televizyon ve kitaplardan çok önce Ada'nın anne ve babası tarafından yazılmıştı aslında. 5 yaşlarındaydım ve köşke yeni yeni gider olmuştum. Bahçede Ada ile oynarken kapıda bir taksi durmuş, içinden hiç unutamayacağım güzellikte, siyah üzerine eflatun ve beyaz iri çiçekli emprime elbisesiyle ipil ipil bir prenses inmişti. Taksi şoförü bir özel şoför gibi koşup bu prensese kapıyı tutma gereksinimini duymuştu. Köşkün kapısında aniden beliren bahçıvan ve dadı heyecanla prensesi karşılamış, köpek Sivri bile hayranlığını gizleyememişti. O sırada köşkten fırlayan Süreyya Mercan ateşli bir heyecanla koşup prensesin elini öpmüş, koluna girmişti. Gözleri kimseyi görmeden birbirlerine kilitlenmişti. Prensesin pek çok bavulu vardı ve pastaya benzer bazı renkli kutularda getirilmişti. Bahçıvan bunları köşke taşıyordu. Annem film çekmek için Roma'daydı da, dedi Ada benim ilgimi geri almak isteğiyle. Demek Ada'nın annesi bu prensesti. Onlar tam köşke girecekken prenses kızını anımsadı. Yüzüne suçluluk duygusu yayılmış olarak koştu ve Ada'ya sarıldı. Ona çantasından çıkarttığı süslü çikolata paketleri verdi. Bavullarında bir dolu oyuncak olduğunu müjdeledi. Belki daha fazla kalacak ve beni de fark edecekti. Ama Süreyya Mercan neredeyse kıskançlıkla çekerek prensesi köşke götürdü. Büyülenmiştim. Aşık kumrular demişti Ada çikolata paketlerini açarken bilmiş bilmiş. Şair dayının taktığı bu ismi papağan gibi tekrarlayan Ada'nın yüzünde çocuklarını hoş gören bir annenin ifadesiyle annesiyle babasının birbirlerine olan aşkını dışlanmış hisseden bir çocuğun kıskançlığı karmakarışık duruyordu. Aynı gün şimdi tam olarak çıkartamadığım bir nedenle köşke girmiştim. Belki kaybolan bir oyuncak peşindeydim, belki merak. Bilmiyorum, anımsamıyorum. O sıralar köşkte biz çocukların giriş katında bulunan, her yerde oynamamız serbest ama yatak odalarının olduğu ikinci kata çıkmamız yasak olduğu kuralını bilmiyordum henüz. Üst kattan gelen yumuşak tatlı kıkırdamaların ve fısıltıların büyüsüne kapılıp merdivenleri tırmanmaya başlamıştım. O insanı gevşeten yumuşacık fısıltılara doğru mıknatısla çekilir gibi yaklaşırken oğlan çocuğu yüreğim yerinden fırlayacak gibi gümbürdüyordu. Sonunda kapısı aralık banyonun önünde çakılıp kalmıştım. Bir kere banyo inanılmaz güzel gözükmüştü gözüme. Duvarlar aynalarla, yerler beyaz peluş halılarla kaplıydı. Küvet ve lavabo sarı renkteydi ve sonra köpüklerle dolu küvetin içinde onları görmüştüm. Ada'nın annesi ve babası çırılçıplaktı ve birbirlerini okşayıp gülüyorlardı. Babası annesinin memelerini ısırıyor, bu sırada annesi ağlayacağı yerde gülümsüyordu. Birlikte küvetin içinde sarılmış olarak yaylanıyor, zevkle inliyorlardı. Birbirlerini yalamalarına ise hiç anlam veremiyordum. Benim yalamayı sevdiğim tek şey sakızı dondurmaydı. 5 yaşında bir çocuk bunların ne olduğunu az buçuk hissedebilir ama adını koyamaz, anlayamaz ve bu yüzden rahatsız olur. Benim ilk gördüklerim zevkli ve keyifli bir sevişmenin resimleriydi ve bende pozitif bir iz bırakmıştı. Yine de yetişkinlerin dünyasını çocuklarınkinden farklı ve biraz ürkütücü bulmuş olduğumu itiraf etmeliyim. Neyse ki benim annem ve babam bunları yapmayı bilmiyorlardı. Onlar farklıydı. Daha sonra çocuk yapmak konusundaki cehaletimi acıyarak aynı küvetin içinde bana çıplak bedenini gösteren ve nikah kıyılmadan çocuk sahibi olunmayacağına dair inancını açıklayan küçük Ada'nın deneysel cinsel dersi var 80'larımda. Bundan sonra kenar köşelerde sık sık Aras'la Ada'nın öpüştüklerine şahit olmuştum. Ama ilk cinsel heyecanı dedemin ölümünden sonra yine köşkün banyosunda küvetin ucuna oturup Meriç'in kanayan burnunu silerken onun beklenmedik bir ihtirasla bana sarılıp öpmesiyle yaşamıştım. O öpüş bende gerçek bir cinsel uyanışa yol açmıştı ve Meriç'in ateşli sokuluşları benim de bir kız tarafından arzulanabileceğimi bana hissettirmişti. Meriç'le yaşadığım kısa dokunuşlar ve ateşli öpüşmeler bende tuhaf duygular yaratırdı daima. Onun gibi sessiz ve utangaç görünen bir kızın böyle tutkusal ve arzulu bir başka dişiye dönüşüvermesi beni heyecanlandırır ama biraz da ürkütürdü. Daha sonraları rahat ve sağlıklı görünen kadınların da yatakta nasıl utangaç veya sorunlu olabildiklerini öğrenecektim. Meriç'in beni köşe bucaklarda sıkıştırıp bütün bedeniyle titreyerek öpüşmek arzusunu hiç reddetmedim. Ama kısa birkaç okşama dışında işi ileri götürmekten hep kaçındım. Birincisi hayır demeyi öğrenemeyecek kadar aptal olmam. İkincisi Meriç'e acımakla karışık duyduğum sevgi. Üçüncüsü güzel bir kız tarafından böylesine arzu edilmeye karşı koyacak hiçbir erkek olamayacağından. Karma karışık yani. Dördüncü ve asıl neden kendimi birisine saklamak gibi zavallı, salak ve çocuksu bir şeydi. Sanki bir gün ada benim de bir erkek olduğumun ayrımına varacaktı ve ben ona onu kimseyle aldatmamış olarak gidecektim. Bir mucize, bir sihir, bir gizem. Tanrım, mucizelere yalnızca aptallar mı inanır yoksa mucizeler yalnızca onlara inananlar için mi gerçekleşir? Üniversite yıllarımda 3 kızla seks hayatım oldu. Bir tanesi sınıf arkadaşımın ablasıydı ve benden 3 yaş büyüktü. En yakın arkadaşıyla kendisini aldatan kocasından yeni boşanmıştı. Kalbi kırık, feci yaralıydı. Kardeşiyle buluşmak için okula geldiği bir gün beni de birlikte gidecekleri sinemaya davet etmişti. Kıştı. İstanbul'un sis ve lodosla küsüp üşüdüğü bir gündü. Tam insanın içindeki bütün kurtların ayaklandığı bir hava. Sinema çıkışı bir kafede salep içmiştik. Gözlerimin içine bakıp kadınları aldatmayacak bir erkek var mıdır dünyada bir tanecik bile diye sormuştu. Sesinde sırtından bıçaklanmışların acısı, masumiyeti öldürülmüşlerin kederi ve erken büyümüş çocukların şaşkınlığı vardı. Zeytin esmeri teni, siyah darmadağınık gür saçlarıyla alev alev yanıyordu. Simsiyah gözlerinde dokunsan ağlayacak kederli buğular uçuşuyor, huzursuzca hareket eden parmakları birazdan kendi boğazını sıkacakmış gibi gergin görünüyordu. Ah bir parça sevgili dokunuşa ve huzura ne çok gereksiniyordu. Ben sevdiğim kadını hiçbir zaman aldatmayacağım dedim usulca. O bunu hiç sormayacak ama hep bilecek. O zaman ağlamaya başladı. Elimi tutup hüngür hüngür ağlamaya başladı. Başka bir zaman olsa bir kafede elimi tutup ağlayan genç bir kadınla görünmekten utanırdım. O gün hiç rahatsız olmadım. Birlikte kalktık ve onun evine gittik. Sis nedeniyle Üsküdar vapurları çalışmıyordu. Anneme telefon ettim ve onun evinde kaldım. O gece gerçek anlamda ilk kez bir kadınla seviştim. Karşımda çok acı çekmiş, yaralı, genç bir kadın vardı ve bazen vahşi bir dişi aslan, bazen umutsuz küçük bir kız çocuğu olarak bedenimin her karışıyla sevişiyordu. Önce onu mutlu etmek için öpüp okşadığımı sandım ama az sonra dolgun memelerini öpüp küçük küçük ısırmaktan, iri kalçalarını avuçlayıp acıtarak ıslıkmaktan ve içine girip uzun uzun gezinmekten çok zevk aldığımı anladım. O da bunu fark ettiğinde kısa uyku ve atıştırma aralıklarını saymazsak sabaha kadar defalarca seviştik. Bir kadını sevişirken mutlu edebilmenin erkeğe de zevk verdiğini o zaman öğrendim. Ve bir kadının aldatıldığında ne çok yaralandığını o zaman anladım. Onunla ilişkimiz ateşli öğle sonrası sevişmeleriyle 6 ay kadar sürdü. İyileşiyor, kendini aptal yerine konmuş alık kadın hissetmekten çok öz saygısını korumuş biri olarak duyumsamaya başlıyordu. Evlenince ayrıldığı eski eşine tekrar döndü. Yüzündeki yeşil ihanet acısının yerini olgun ve seksi bir gülümseme almaya başladı. Seviştikçe güzelleşiyor ve kendine güveni geliyordu. Ondan hoşlanıyordum. Beni bütün küçük ve kaçamak seks deneyimlerinden kurtarıp erkek yapan oydu ve bunu ona söylemeyi önemli istemiştim. Bu ona iyi geliyordu. Tuna, sen benim en romantik mucizemsin diyerek gözlüğümü çıkartır, başımı elleri arasına alıp uzun uzun öperdi dudaklarımdan. Ama senin mucizenin ben olmadığını biliyorum canım derdi hiç bozulmadan. Bozulmazdı çünkü bana aşık değildi. Birbirimizden hoşlanmıştık ve ikimizin de dokunmaya, öpmeye ve öpülmeye çok ihtiyacı vardı. Yine de beni tanıyan herkes bilir ki cinsel yanı ağır basan bir ilişkide bile duygusal doyumlar olmadan bulunamam. Birbirimize hiç benzemiyorduk, ortak yanlarımız yoktu. İkimiz de bir süre için beraber olmak dışında bir beklenti taşımıyorduk. Ben onun için çok doydum. O benim için Yaz başında ada Türkiye'ye tatile gelmişti ve ben Kuzguncuklu Balkız'ın çekim alanının dışına çıkamaz olmuştum yine. Kadınlar öbür kadını hissetmekte inanılmaz yeteneklidirler ama o hiç sitem etmedi. Belki de ada tam anlamıyla bir rakip değildi. Yaz sonunda bana başka biriyle tanıştığını söylemek için telefon etti. Seni aldatmadım Tuna. Daha yeni başladık çıkmaya. Ondan çok hoşlanıyorum. O kış evlendi. Nikahına davetliydim, gittim. Seni Tuna'yla tanıştırayım, dedi kocasına. Bundan sonra hiç görmesem de iyiliklerini hep şükranla anacağım hakiki bir insan. Bir daha hiç görüşmedik. İkincisi Aliye'ydi. Adanın yaz tatili dönüşlerinde yavaş yavaş Türkiye'deki fotoğraf çerçeveleriyle tanışmaya başladığı, Kuzey Amerika'da çektiği saydamları küçük ilgi gruplarına gösterdiği yıllardı. Beyoğlu'nda amatör bir fotoğraf kulübünde çalışan bir kız resmen yakımıza yapıştı. Nereye gitsek karşımıza çıkmaya ve ille de bizimle arkadaş olmaya çabalıyordu. Önceleri ona sempati duymuştuk. İstanbul'a adını bir sır gibi sakladığı uzak bir doğu şehrinden göç etmiş, gece lisesini bitirmiş, bir şirkette çalışırken yabancı dil ve fotoğrafçılık öğrenmeye çalışıyor, tırnaklarıyla hayata tutunmuş, düşmemek için her şeyi göze alıyordu. Onun bu tek başına verdiği mücadele adayı etkilemişti. Bu kız evinden kaçıp buralara gelmiş olmasın sakın, peşinde evi tabancalı, namus temizleyici erkek kardeşleri falan. Ada onun arkadaşlarıyla tanıştırıp çevresini genişletmesine ve kendi fotoğraflarıyla ilgili işler uydurup bütçesine katkıda bulunmaya yardım ediyordu. Aliye adaya hayrandı, bana karşı ilgisiz değildi. Bu kız yetenekli Tuna, aklını da kullanmayı sürdürürse iyi bir sanatçı olabilir, diyordu Ada. Aliye'nin sorumlu olduğunu anlıyordum ama ilk başlarda bu sorunun boyutları hakkında hiçbir fikrim yoktu. O, kendini doğuştan haksızlığa uğramış ve eksik hissediyor, bu eşitsizliğin öfkesine önüne çıkan herkese yerli yersiz kusuyordu. Şaka yaptığı sanılırken aniden ciddileşiyor, duygulandığı bir anda tamamen katı bir alaycılıkla önce kendini sonra karşısındakileri altüst edebiliyordu. Durup dururken en olmadık yerde yüksek sesle türkü söylemeye başlar, ağlanacak bir olayda kahkaha atardı. Büyük bir kentte bolluk içinde yetişmemiş oluşunun öfkesi öz kıyıcı bir nefrete dönüşmüştü. Değişik bir fiziği vardı, ince ve uzundu. Elmacık kemikleri dikkati çekecek denli çıkık, hafif çekik kahverengi gözleri yüzüne uzak doğulu izler taşıyarak onu oldukça seksi denebilecek bir kıza dönüştürmüştü. Girdiği yerde dikkatleri çekerdi. Ama yaşam boyunca yanında taşımaya boyun eğmiş göründüğü ve hatta bundan zevk aldığı şiddetli huzursuzluğu genç, hoş, özgür ve kendi başarmış bir kadın olarak yaşamın tadına varmasına engel oluyordu. Her şeyi güçlükle kurduğu şeyleri bile bağnaz bir hırsla tamamen yıkabiliyor, sonra elleri yeniden boş kalınca iyice hırslanıyordu. Önceleri kıt kanaat edindiği dar pantolonlar ve ucuz kazaklar, eli biraz düzeldiğinde deri pantolonlar ve pahalı streç bluzlara dönüştü. Ama renkleri hep aynı kaldı. Aliye hala yalnızca siyah renkler giyer ve dudaklarını bordoya boyar. Müebbet yasa mahkum etmiştir kendini. Onu çekici bulan erkekler sivri uçlar arasında sık sık ve şiddetli yolculuklara çıktığını görünce ürker kaçarlardı. Erkekler kadınların duygusal patlamalarından korktukları kadar başka hiçbir şeyden korkmazlar. Ada Kuzey Amerika'daki fotoğraf okuluna geri döndüğünde Meriç yurtta yaşamanın sorunları ve ağır ders programıyla meşguldü. Eski sevgilim yeni kocasıyla balayına çıkmıştı. İşte tam o sıralarda Aliye sık sık beni telefonla aramaya, ders aralarında gittiğim Sultanahmet'teki çay bahçesine gelmeye başladı. Sanırım şair Doğan Gökay'ın dediği gibi tabiat boşlukları sevmez ve hemen doldururdu. Onu patadanak karşımda bulunca hep irkiliyordum. İşinden nasıl izin aldığını ve nasıl bir iş yaptığını bir türlü anlayamıyordum. Ama ilgisinden hoşnutsuz da sayılmazdım. Her yaştaki erkekler yanlarında seksi bir kadınla görülmekten hoşlanırlar. Kimisi bunu itiraf etmez, saklar, kimisi inkar eder, karalar. Ama sonuç hep aynıdır. Önceleri sakin ve dengeliydi. En zayıf yanımda yakalamış, usul usul ama emin adımlarla ilerliyordu. Şu ada ne olağanüstü bir yaratık ya, ben böyle bir kadın görmedim daha. Öyledir. İnanılmaz bir kadın valla. Müthiş gözlemci bir kere. Seninle konuşurken arka gözleri ve arka kulaklarıyla çevrede ne varsa tarar ve deklanşöre basar. Yeteneklidir. Ayrıntılar konusunda gösterdiği inceliği öve öve bitirmediği Semih Hoca. Tabii asılıyor da adaya. Eh güzel kız, çok havalı, acayip kültürlü. Adanın en sade, en paspal halinde bile güzelden öte. Böyle şey, sanki prenses gibi bir havası var ya, işte o baştan çıkartıyor erkek milletini. Şu Semih Hoca konusu canımı sıkmıştı. Kimdi bu herif ve neden ne hakla adaya asılabiliyordu? Ve tabii ne zaman bu yolda bir düşünceyle için için öfkelensem, aklıma gelen o berbat sözler mideme taşlar diziyordu. Sana ne? Senin derdin mi adanın kimi seçip kiminle ne yaşadığı? O özgür bir genç kadın ve sana verilmiş hiçbir sözü yok. Siz yalnızca iki çocukluk arkadaşısınız. Haddini bil Tuna. Herhalde Kuzey Amerika kıtasının kalabalık, ışıltı büyük bir kentinde o soğuk kışlarda yapayalnız evde oturup televizyon seyrederek marshmallow yediğini, uslu uslu okuluna gidip geldiğini düşünmüyorsun umarım. Hem zaten öyle olmasına gönlün razı olur muydu? Bir süre sonra Aliye ile birlikte senfoni konserlerine ve sinemaya gitmeye başladık. Çılgınlar gibi okuyor, öğrenmek ve açıklarını kapatmak için didiniyordu. Onun bu azmini takdir ediyordum. Ama öğrenmenin keyifli yanı, yaşandığı zaman geriye bir zorunluluk silsilesi kalır ki sevilmeyen dersler ve okul dertleri tamamen bunun eseridir. Aliye bir şeyleri öğrenip zenginleşmek ve yaşamdan daha çok tat almak arzusunda değildi. O, bilgisiyle intikam almak için donanıyordu. Öğrenirken bile hırsı, öfkeli, coşarken bile rengi siyahtı. Oksijensiz bir toplum olduk. Baksana, herkes başkasının havasını çalıyor. Sözcük hazinesini ve diksiyonunu geliştirmek için çalıştığını biliyordum. Ama şu oksijen sözcüğünü bir türlü doğru söyleyemezdi. Sonradan bunu başardıysa da sinirlendiğinde hala oksijen diye ağzından kaçardı. Sen adaya sırılsıklam aşıksın diye bağırdı. Emek sinemasındaydık. Sinema günleri henüz İstanbul Film Festivali adını almamıştı. Ve bir İspanyol filmi izliyorduk. Adını anımsayamıyorum ama bir kralın ümitsiz aşkını anlatan bir masalın kara mizahla yetişkinlere hazırlanmış bir versiyonuydu. Galiba İspanyol filmiydi. Şşt, yavaş. Ne olduğunu anlamamıştım. Ama o seni sevmiyor. Sen bir oyuncaksın onun için. Sesinde zevkten inleyen birinin hazzı vardı. Canım sıkıldı. Bütün sinema izleyicilerinin benim adaya aşık olduğumu bilmeleri değil de onun beni sevmediği yanlış fikriyle etkilenmeleri incitmişti beni. Saçmalama Aliye, sus. Öyle yapmadı. İyice saldırgan ve kırıcı davrandı ve salondakiler bizi şitleyerek salondan attılar. Kaçmak zorunda kaldık. Bak, aşkın bin bir çeşidi vardır dedim İstiklal Caddesi'nde tünele doğru yürürken. Ve her çeşidi de acıtır. Doğan Gökay'ın şiiri değil mi? Evet, bir sır değil ki bu. Sen ve senin gibilere sinir oluyorum Tuna. Aniden durup caddenin ortasında bana bağırmaya başladı. Sizler yaşamınızın her anını birinci elden yaşıyorsunuz ve bunun çok doğal olduğunu sanıyorsunuz. Şımarık ve kibirli piçler, ne olacak? Ben daha şair Doğan Gökay'ın adını bilmezken siz onunla sohbet ederek büyüyordunuz. Ben soluk alamazken siz hep oksijen bolluğundan yakınırdınız. Allah cezanızı vermez ki. Yoldan geçen insanlar durup caddenin ortasında yanındaki delikanlıya bağıran simsiyah ve daracık giysiler içindeki iri bordo dudaklı bu genç kadına baktılar. İlk bakışta histerik görünmüyordu. Bu ilgiden hoşlandığı anlaşılmıyordu. Bırak bu oyunları Aliye. Ya yürü gidelim ya da ben yokum artık. Yaşamak yerine acı çekerek, çevrendekileri acıtarak zevk alıyorsun. Bıktım artık senin saçmalıklarından. Saldırganlık kesinlikle bulaşıcıdır. Ben de caddenin ortasında durup ona bağırmıştım sonunda. Sonra arkamı dönüp sinirli sinirli yürümeye başladım. Kendime kızıyordum. Aliye beni huzursuz ediyordu. Arkamdan koşarak bana yetişti. Koluma girdi. Zevk almak mı demiştin? Gel benimle. O günden başlayarak onun Beşiktaş'taki küçük, bakımsız ve sürekli yağlı komşu yemekleri kokan iki oda bir mutfak evinde sık sık seviştik. Aliye inanılmaz yoğunlukta bir seks güdüsü ve enerjisiyle doluydu. Doymak ve yorulmak bilmiyor, beni sürekli heyecanlandırıyordu. Günlük yaşamda olduğu gibi yatakta da mazoşist istekleri vardı. Kimi istekleri bana barbarca geldiği için yerine getiremiyordum. Seviştiğim bir kadını kanatıncaya kadar ısırmak ya da ona vurmak benim duygusal dünyamı paramparça ediyordu. Yapamıyordum. O sıralarda derslerimin zorluğu nedeniyle zayıfladığımı düşünen annem beni daha çok beslemek için kolları sıvamıştı. Aliye 26 yaşındaydı. Yine benden büyük bir kadınla. Ve sevişme konusunda bana inanılmaz gelecek kadar çok bilgiliydi. Taoculardan İranlılara, Japonlardan Amazon yerlilerine kadar gizli ve açık bütün seks tekniklerini biliyor, bunları benimle deniyordu. Ama asıl etkileyici olan onun oral seks konusundaki yeteneği ve deneyimiydi. Gerçekten de kilo kaybediyordum. Aliye sakin ve keyifli bir süreci yaşamaktan feci korktuğundan daima gerilim ve huzursuzluk peşindeydi. Onunla yaşanan her şey fırtınalı, tipili ve dolu sağanaklıydı. Ailesinin hiç istenmeyen ve sevilmeyen dördüncü kızı olarak doğduğu güne sürekli lanet ederdi. Ama başardıklarının sevinciyle bir kez bile sarhoş olmayı denememişti. Aliye korkuyordu. Yalnızlıktan, aşağılanmaktan, alay edilmekten, sevmekten, terk edilmekten, düzenli bir ilişki veya yaşam kurmaktan. Yaşamı yaşam yapan bütün güzelliklerden kaçıyor ve kaçarken de yoluna çıkan her şeyi yıkıyordu. Ona elimi uzatmak, azıcık yardım etmek istediğimde saldırıp beni paramparça parçalıyordu. Bir yıla yakın süren ilişkimizde ona asla yakın olamadım. İnanılmaz bir hareketlilik ve vahşilik içinde geçen sevişmelerimizin ardından o kötü yağ kokan odasında yatarken onunla konuşmaya çalışırdım. Birkaç saniye boş bulunup sevgiye aç, kırık yüreğini gösterse hemen pişman olup hakaretler yardırmaya başlar, canımı sıkana dek saldırırdı. Aslında her saldırıda kendini yok etmek arzusu taşıdığını artık öğrenmiştim. Odasını neşelendirmek için aldığım poster, renkli çarşaf takımları ve desenli kahve fincanlarını çöpe atar, onun sınıfında onun kurallarının geçeceğini söylerdi. Oysa bütün çabası sınıf atlamaktı ve bu çelişkileri onu yıpratıyor, yok ediyordu. "Biliyor musun, ben biriyle beraber hiç orgazm olmadı," dedi bir gün yatakta uzanırken. Buna inanmamı bekleyemezdi. Öyle aktif ve tutkulu sevişiyordu ki aniden yüksekten düşmüş gibi afalladım. Bana o derece yakın olacak bir erkeğe rastlamadım daha. Hepsi terk edecek nasılsa. Terk edilmek fobisi. Bu duyguya yabancı olduğumu söyleyemem. O yaz ada Kuzguncu'ya döndüğünde Meriç'i de alıp dördümüz bir boğaz gezisine çıktık. O gezi sırasında yanında sanki ada dışında kimse yokmuş gibi abartılı bir ilgiyle yalnızca adaya yapışan Ali'ye için Meriç, "Ben bu kızdan ürküyorum Tuna," dedi. "Sana yakınlık duyduğu için kendini bana karşı suçlu hissediyor galiba," diye yorumladı ada. Daha sonra onu unutup o yazıda adanın sihirli saman yolunun ucuna takılarak geçirdim. Bu özellikle Aliye'ye karşı yaptığım bir şey değildi. Ada söz konusu olduğunda yaşayan diğer canlılara ilgim azalıyordu. Açıkçası benim açımdan zaten bir ilişkiye dönüşmeyen bu sancılı gelgit olayını yavaş yavaş terk ediyordum. O sıralarda zaman zaman Beyoğlu'nda karşılaşıyorduk. Yanında marjinal giyimli gençlerle sokaktan geçen bütün insanların ilgisini çekmeye çabalayarak kahkahalar atıyordu. "Bu kız kendisini yok edecek, bir gayret el vermeli," dedi ada. Bunu bana mı söylemişti yoksa kendine mi anlayamadım. Çünkü az sonra Kuzey Amerika'ya dönecekti. Döndü de. Aliye ile birkaç kez daha buluştum. Her keresinde bana hakaretlerinin dozu artıyor, beni iyice uzaklaştırıyordu. Böyle bir itiş kakış arasına sıkışan bir cinsellik mekanikleşiyordu, yürümüyordu. Ondan tamamen ayrılmaya, daha doğrusu kurtulmaya karar verdim. İyice öfkelendi. Artık onu bilerek aramamaya başlamıştım. O zaman peşime düştü. Telefonlarına çıkmadım. Görünce yolumu değiştirdim.